Ekonomi gündemi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Saatler 14.05'i gösteriyor. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, program danışmanımız Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagöl, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Piyasalarda bu hafta diyeceğiz. Telefon hattımızda TRT muhabiri Feryal Ardağ bulunacak, gelişmeleri aktaracak. Ve telefon hattımızdaki bağlantıdan sonra da Fed'in faiz kararını konuşacağız iki değerli konuğumuzla birlikte. Ama önce Feryal Hanım hattımızda. Hoş geldiniz efendim. Haftanın ilk iş günündeki rakamları sizden almak isteriz. Bir kez daha tekrarlayalım o zaman bağlantıyı. Konuklarımıza da bir merhaba diyelim. Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagöl bizlerle birlikte. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden araştırma görevlisi Önder Özgür. Siz de hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
Evet, biz sizinle faiz kararını konuşacağız. Geçen hafta açıklanan faiz kararını, ama önce bir kez daha tekrarlayalım. Merhaba efendim, duyabiliyor musunuz bizi? Feryal Hanım hattımızda değilmiş. Evet, bu bölümü yapmayalım o zaman. Biz hemen konumuza geçelim. ABD Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararına duyurdu. FED faizi beklentiler doğrultusunda %2,25 ile 2,5 arasında sabit bıraktı. Açıklamada enflasyonun zayıf seyrettiği belirtilerek bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verildi ve Fed'in karar metninden para politikası için sabırlı duruş ifadesi de çıkarıldı. Başlıklar böyleydi, genel çerçevesi böyle. Bu açıklamalar ışığında şimdi ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararında bir değişiklik yapmamasını nasıl açıklamak lazım? Önder Bey, sizinle başlayalım.
Merhabalar. Öncelikle faizin ne anlama geldiğini merkez bankaları açısından isterseniz biraz ben onunla giriş yapayım. Şimdi merkez bankalarının çeşitli amaçları var. Dünyadaki tüm merkez bankaları çeşitli amaçlarını gerçekleştirmek üzere politika araçlarını kullanıyorlar. Örneğin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarının sağlanması. Bunun yanında Fed'in amacı da hem fiyat istikrarının sağlanması hem de tam istihdam düzeyindeki üretimin gerçekleştirilebilmesi. Yani aslında baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile karşılaştırdığımızda Fed'in ekstra bir görevi daha var orada. Bu amaçla Fed ve dünyadaki diğer tüm merkez bankaları amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla pek çok aracı bağımsız olarak kullanıyorlar. Faiz de bu araçlardan bir tanesi. Bunun yanında faiz bir geleneksel araç olarak geçiyor. Bunun yanında merkez bankaları işte zorunlu karşılık oranları gibi, disponibilite oranları gibi farklı araçları da kullanabiliyorlar. Bu araçların tamamına da geleneksel para politikası araçları adı veriliyor. Peki bu durum 2007-2008 krizine kadar özellikle bu şekilde tüm merkez bankalarının dünyadaki geleneksel politika araçlarını kullanarak sürdürdükleri bir süreçti. 2007-2008 krizinden sonra ise geleneksel bu politika araçları istenen sonuçları vermeyince ekonomi üzerinde geleneksel olmayan para politikası araçlarına yöneldi merkez bankaları. Neydi bunlar? En temeli geleneksel olmayan para politikası araçlarından parasal genişleme adımlarıydı. Hem ECB, Avrupa Merkez Bankası, hem FED bilançolarını genişleterek gerek devlet tahvillerini gerek özel sektörün çıkarmış olduğu tahvilleri satın alarak parasal genişlemeleri gerçekleştirdiler. Peki bunu yapmalarının sebebi neydi? Merkez bankaları bildiğimiz gibi kullandıkları para politikası araçlarından kısa vadeli faiz oranlarını etkileyebiliyorlar doğrudan piyasadaki. Ancak reel ekonomik aktiviteyi ilgilendiren faiz oranları daha uzun vadeli faiz oranları. Yani bir firmanın yatırım kararını etkileyen faiz oranı uzun vadeli faiz oranlarıdır. Bir kişinin konut alacağı zaman göz önünde bulunduracağı faiz oranı uzun vadeli faiz oranlarıdır. Dolayısıyla merkez bankaları kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmek suretiyle uzun dönemli faiz oranlarını etkilemeye çalışırlar. Fakat 2007-2008 krizinde ve sonrasındaki süreçte merkez bankaları bu kısa vadeli faiz oranlarını kullanarak uzun vadeli faiz oranlarını yeterince etkileyemediler. Bu aradaki geçişkenlik, kısa vadeli faizlerden uzun vadeli faizlere geçişkenlik çalışmadı istenildiği gibi. Dolayısıyla ekonomik aktivitenin canlandırılabilmesi için, çünkü gerek Avrupa bölgesi, gelişmiş bütün ekonomiler, gerekse Amerika'da çok uzun süredir süregelen, yani yeterince henüz ulaşılmamış büyüme hedefleri yeni piyasa araçlarına yönlendirdi merkez bankalarını. Dolayısıyla merkez bankaları da doğrudan uzun vadeli faiz oranlarını etkileyebilecekleri özel sektör tahvillerini satın almak gibi, işte devlet tahvillerini satın alarak onların fiyat ve faizlerini etkilemek gibi araçlara yönlendiler. Son dönemde baktığımızda ise özellikle Avrupa'da merkez bankaları negatif faiz oranlarına yönelmiş durumda. Negatif faiz oranı dediğimizde reel faizler pek çok ülkede negatife dönmekle birlikte artık nominal faizlerin de negatife dönmüş olduğu bir ortamı yaşıyoruz. Dolayısıyla negatif faiz uyguladığında bir merkez bankası ne yapmış oluyor? Kendisinde rezerv bulunduran bankaların, ticari bankaların rezervlerine aslında bir nevi bir vergi tanımlamış oluyor. Dolayısıyla burada merkez bankasının temel yapmak istediği şey bankaların kendisinde rezerv bulundurmaması, bu rezervlerini kendinde tutmak yerine kredi olarak özel sektörü finanse etmekte kullanmalarıdır. Dolayısıyla bu süreç bu şekilde devam ediyor. Giderek faiz oranları düşüyor. İlk olarak 2009 yılında İsveç Merkez Bankası bu negatif faizleri başlattı. Çok kısa bir dönem uyguladı. Sonrasında 2012 yılında Danimarka Merkez Bankası kısa vadeli politika faiz oranını negatife çekti. Daha sonrasında Avrupa Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası, İsveç Merkez Bankası ve 2016 Aralık'ta da Japonya Merkez Bankası artık negatif nominal politika faizlerini kullanmaya başladılar. Dediğimiz gibi buradaki temel sebep hem daha önceki 2007-2008 öncesinde kullanılan geleneksel para politikası araçlarının hem de sonraki dönemde kullanılan geleneksel olmayan parasal genişlemeye yönelik para politikası araçlarının yeterince istenen sonuçları ortaya çıkarmamış olmasıydı. Şimdi baktığımızda ise özellikle Fed'in kararına gelecek olursak bu bağlamda Fed 19 Haziran'da almış olduğu kararla politika faizini 2.25-2.50 bandında sabit tuttu. Ancak şunu da belirtti, politika metninden sabırlı ifadesini çıkardı ve bu kararı 17 üyesinin 8'i sabit kalması yönünde oy kullandı, 8'i faiz indirimine yönelik oy kullandı, yalnızca biri faiz arttırmaya yönelik oy kullanmıştı. Dolayısıyla aslında Fed daha sonraki toplantılarında Temmuz ve Eylül ayında yapacağı toplantılarda faiz indirimini artık neredeyse kesin olarak yapacağını gösterdi. Yani dolayısıyla bu toplantıda özellikle faiz oranlarının değiştirilmemesine rağmen önümüzdeki toplantılar için faiz indirimi sinyali veriyor olması önemliydi. Bu kararın özellikle yaklaşık yarı üyeyle alınmış olması da Temmuz ve Eylül ayında faiz artırımı beklentilerini %80'lere 90'lara çıkartmış oldu. Bunun yanında eğer bunu değerlendirecek olursak, yani piyasa Fed'in bu toplantıda faiz artırımını beklemiyordu. Ancak gördüğümüz kadarıyla özellikle hem Türkiye'de döviz kurunun mevcut durumu itibariyle de baktığımızda çok da aslında ileriye yönelik de faiz indirimine yönelik bir beklenti de yoktu. Bu şekilde bir beklenti içine girileceğinde çok fazla beklenmiyordu. Bunları söyleyebilirim.
Evet, tabii esas olarak yani hani Fed'in önümüzdeki toplantıda, yani Temmuz ayının son günlerinde yapacağı toplantıda alacağı faiz indirim kararı bir anlamda, yani hani gerçekleşmemiş ama hani büyük ihtimalle bu kararı vereceği piyasalar bekliyor. Bu bizim gibi diyelim gelişmekte olan ülkeler ya da işte para ihtiyacı olan ya da işte faiz oranı yüksek olan ülkeler için bir olumlu bir gelişme olarak bakabilir. Çünkü işte hani gösterge faiz oranlarında aşağı doğru bir trend var. %20'nin altına düşen geçen hafta itibariyle. Yani bu anlamda da özellikle uluslararası piyasalarda finansman kaynaklara erişim, hani tüm ülkeler yaşıyor ama erişim sağlarken tabii faiz oranlarının yüksek olması yani finansal anlamda gerçekten büyük büyük oluşturuyor. Hele bizim gibi yani CDS'leri yüksek olan, risk primi yüksek olan ülkelerin borçlanma faizlerinin hem bütçe anlamında hem hani borcun kendisi bize borç servisinin hani artırması nedeniyle önemli bir risk unsuru. O yüzden Türkiye'nin bir taraftan işte faiz oranlarını dışarıdaki koşulların iyileşmesiyle bir şekilde de düşürmesi gerekiyor. Çünkü bu yani hem Merkez Bankası'na da aslında bir mesaj, yani Merkez Bankası da bir sonraki toplantıda, belki geçen toplantıda çok fazla hani konuşulmadı. Belki konjonktürde uygun değildi ya da şartlar diyelim uygun değildi ama hani dışarıda koşullar iyileştiğinde Fed'in faiz indirimi diyelim yapması durumunda zaten dünyada yani gerçekten yüksek miktarlarda şey var ya, bir fon var, bir kaynak var. Önder de bahsetti. Yani hani negatif faiz var. Faizler hem düşük hem negatif faiz var. Bize hani şeye baktığımızda %20'ler seviyesinden faizden bahsediyoruz. Yani bir taraftan dünya ile karşılaştırdığımızda faizler çok yüksek. Faizler yüksek olduğu için bizim gibi ülkelerin de yani finansmana ihtiyacı varsa daha yüksek, daha düşük oranlarda ve istediği şartlara uygun diyelim finansmana erişiminde sağlanması gerek. Yani belki işte faizlerin düşmesi bu finansman maliyetini de düşürecektir ve Türkiye yani son dönemlerde yani diyelim bu faizlerin de faiz kur enflasyon döngüsü dolayısıyla hani nihai olarak faizlerin yüksek kalması işte cari açık dolayısıyla bir taraftan ne yapıyoruz? İşte ekonomi büyümeden vazgeçiyoruz. Ekonomik büyüme tarafında hani cari açığı azaltıyorsunuz, finansman ihtiyacını azaltıyorsunuz ama işte ekonomik büyümenin de bir şekilde arttırılması gerekir ya da ekonomik büyüme tarafına biraz işte yeni hamlelere ihtiyaç var ki bir taraftan üretim yapmanız gerekiyor. Diğer taraftan da göstergelerin hesaplanmasında da temel kriter üretim gayri safi milli hasıla olduğu için üretimdeki artış, gayri safi milli hasıladaki artış, işte borcun milli gelir içerisindeki payı, bütçe açığı milli gelir içerisindeki payı ya da işte özel sektörün, işte ihracatın milli gelir içerisindeki payı. Dolayısıyla tüm göstergeler büyüme bazlı ya da gayri safi milli hasılaya bağlı olarak hesaplandığı için büyüme tarafına da Türkiye'nin biraz daha odaklanması gerekiyor. Tabii diğer belki de önemli bir sorun, hani dünyada işte çok yüksek miktarlarda kaynak var, fon var. Hatta mesela şu anda bahsedilen rakam 12 trilyon dolar. Yani hani 12 trilyon dolar var. Ama bir taraftan işte bizim gibi faiz oranları yüksek olup da bu faize gelmeyenler, diğer taraftan da işte 12 trilyon dolar var. İşte gelişmiş ülkelerdeki faiz oranlarına baktığımızda Avrupa'da işte sıfır. Yani hani diğer İskandinav ülkelerde negatif. Yani hani parayı bankaya yatırdığınızda banka size vergi uyguluyor. Yani hani daha az para ödüyor. Dolayısıyla hani bu ortamda özellikle yani bu kaynağın diyelim ekonomiye gelmesi, işte yani Türkiye'nin cazibe merkezi diyelim olabilmesi, bu finansman erişim de hani problem yok ama maliyetinin düşürülmesi ya da bu kaynağın ülkeye çekilmesi gerçekten önemli. Çünkü yani şu andaki sıkıntımız bu. Ya da bankacılık kesiminde belki yani kaynak problemi yok ama faiz oranlarına baktığımızda kullanılan faizlerin, ticari kredilerin oranı gerçekten çok yüksek. Yani hani o yüksek faizler dolayısıyla üretim yapmak, rekabet etmek, yani yurt dışına satmak gerçekten zor. O yüzden yani bu yeni dönemde açıkçası hani ekonominin önceliği ya da işte ekonomide belli özellikle finansman alanındaki hamleler hem kredi notunun iyileşmesine hem işte ülke risk priminin diyelim düşmesine, dünyadaki o düşük faiz ya da işte faizlerin düşme trendine Türkiye'nin de bir şekilde de dahil olması gerekiyor. Yani hem para çekiyorsunuz bir taraftan, diğer taraftan dünyayla karşılaştırdığımızda yüksek faizler var. Yani sizin de o hem para çektiğiniz gibi faiz, para geldiğinde faizlerin düşeceği, çünkü hani arz talep ilişkisi içerisinde daha düşük faizlerle de borçlanma imkanı ortaya çıkmış olacaktır. Yani dolayısıyla hani bu dünyadaki gidişat ya da konjüktür ekonomik anlamda yani uzun süredir hep aleyhimizeydi. Çünkü faizler arttırılıyordu. Yani para işte ana vatanından, diyelim gelişmiş ülkelerden, işte az gelişmiş ülkelerden, riskli ülkelerden kendi işte geldiği yere, gelişmiş ülkelere geri gidiyordu. Şimdi hani buralarda risk var ama yani şartlar diyelim iyileştiğinde tekrar gelişmiş ülkelerden bizim gibi gelişmekte olan ülkelere bir şekilde hani bu akışının başlatılması, sağlaması gerekiyor. Ya bir de Türkiye tabii yani hem diyelim sıcak para anlamda dediğimiz o yani işte ülkeye para giriş anlamda, diğer taraftan da işte doğrudan yabancı yatırım anlamda da gerçekten hani geçmişteki şeye baktığımızda, yılların trendine baktığımızda yüksek miktarlarda doğrudan yabancı çekmişiz. Yani öyle bir hikayemiz var. İşte o dünyadaki koşullar yardım etmiştir. Yani ama içeride de ekonomik anlamda düzeltmeler yapılarak diyelim işte uluslararası piyasalarla hem işte ekonomik uluslararası piyasalara entegrasyonu konusundaki engellerin kaldırılması, işte sıklıkla şikayet ettikleri diyelim yani işte hukuk anlamında ya da işte risk priminin düşürülmesi anlamında. Çünkü yani risk primi gerçekten yani ekonomik olduğu kadar siyasi anlamda, sosyal anlamda bir sürü faktör var. Yani bunlarla ilgili ekonomiyi bir gündeme alıp özellikle de bu dışarıdan para çekme, doğrudan yabancı yatırımları teşvik etme dolayısıyla yani piyasanın ya da işte işletmelerin, bankaların ihtiyaç duyduğu bu kaynağın getirilmesi önemli. Çünkü şu andaki en temel sıkıntı bu. Yani şu anda işte diyelim kaynak problemi var. İşte banka faizleri yüksek olması, ticari kredi faizlerin yüksek olması. Hani zorunlu olarak işletmeler bunu belki sağlıyor ama hani bununla üretim yapmak, rekabet etmek gerçekten çünkü maliyet yani finansman anlamında yani %20'nin üzerinde bir faiz oranı. Yani bu ticari kredi belki %20-25 arası. Hani bu maliyet, finansman maliyetinin bu kadar yüksek olması işletmelerin hani sürdürülebilirliği ya da işte üretim yapmaları, rekabet etmeler açısından gerçekten önemli bir sorun. Yani bence yani son bu İstanbul seçimlerinden sonra yani en önemli gündem maddesinin ya da önceliğin bir şekilde de bu ekonomik sorunlar olduğunu düşünüyorum. Yani belki ekonomi bazılarına göre sonuç gibi gözükebilir ama ekonomi iyileştiğinde yani piyasalar bunu hissettiğinde güven ortamı, istikrar ortamı yani tekrar herkes hani üretime başladığında birçok yani siyasi anlamda, sosyal anlamda birçok sorunu da aslında çözmüş oluyorsunuz. Yani ekonomik anlamda sıkıntılar olduğunda bu herkese yansıyor. Yani sorunların daha da devasa sorunlar haline gelmesine de neden olabilir. Hani bu anlamda bu yeni dönem işte seçimler vardı. Çünkü yerel seçimler gerçekten uzun bir dönemi kapsadı. Yani biz değil mi, Kasım, Aralık, Ocak'tan beri yerel seçimleri konuşuyoruz. İşte dün tamamlanan İstanbul seçimleri artık yani seçim olmadığına göre hani önümüzde. Dolayısıyla bu ekonomi öncelikli hale getirip bir şekilde mevcut belli sorunlar var. Yani bahsettiğimiz o üretimle ilgili finansman anlamında işte diyelim işte bütçe şeyleri anlamında, harcamalar anlamında bunları daha detaylı bir şekilde herhalde yeni dönemde konuşmak gerekiyor.
Ben isterseniz Fed'in kararı üzerinden de devam edeyim hocamın söylediklerini ek olarak. Fed'in bu toplantıda her ne kadar faiz indirimiyle ilgili yani faiz indirimi yapmamış olsa da sabit tutmuş olsa da önümüzdeki toplantılardan itibaren belki de 2019 yılı sonuna kadar bir değil iki faiz indirimi beklentisi oluşmuş durumda. Fed'in faiz indirimine gitme sebepleri neler olabilir? Ona baktığımızda şimdi Fed'in fiyat istikrarını sağlama hedefi doğrultusunda enflasyon hedeflemesini kullanıyor ve %2 enflasyon hedefiyle yola çıkıyor. Yani bütün araçlarını kullanarak %2 enflasyon hedefini tutturmak için uğraşıyor Fed. Ama baktığımızda özellikle 2019 yılı başından itibaren Fed %2'lik enflasyon hedefini henüz tutturamamış durumda. Yani en son açıklanan Mayıs 2019 enflasyonu Amerika'da %1.8. Yani dolayısıyla Fed'in her ne kadar şu an için gerek istihdamda gerekse de ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir işaret görmemesine karşın önümüzdeki dönemlerde bu düşük enflasyonun önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği ve dolayısıyla düşen talep sebebiyle ilerleyen dönemlerde hem istihdamın hem de ekonomik büyümenin bundan olumsuz bir etkileneceği beklentisiyle özellikle 2019 yılı sonuna kadar iki faiz indirimi beklenmekte Fed'den. Şöyle bir baktığımızda Amerika verilerine Mayıs 2019'da işsizlik oranı %3.6. Yıl sonu hedefiyle karşılaştırdığımızda da söz konusu oran yine 3.6. Ancak az önce söylediğimiz gibi düşmeye başlayan enflasyon onlarda artık bir talep yetersizliğine de işaret ediyor Amerika için. Dolayısıyla talep yetersizliği önümüzdeki dönemlerde işsizliğin artmasına, ekonomik büyümenin daralmasına, yatırımların azalmasına sebep olacak. Dolayısıyla Fed de bir nevi biraz proaktif bir önlem olarak da önümüzdeki dönemlerde faiz indirimine gideceğinin sinyallerini verdi. Peki Fed faiz...
Yani Amerika'nın derdi başka yani. Değil mi? Yani biz enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz.
Orada çıkarmaya çalışıyoruz.
Evet, çünkü ekonomi biraz daha da hani aktivite artsın. Dolayısıyla harcamalar artsın, işte istihdam artsın. Yani farklı şeylerle uğraşıyoruz aslında.
Tabii ki.
Büyüme tahmininde de bulunmuşlar. Evet. Aynı zamanda 2.1 de kalmış 2019 yılı için.
2019 yılı için büyüme beklentisi 2.1'de birinci çeyrek büyümesi %3.1. Yani bu açıdan da baktığımızda ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde aslında onların da ekonomik aktivitede bir daralma beklediklerini de görmüş oluyoruz. Hocamın da söylediği gibi biz şeyle uğraşıyoruz, enflasyonu aşağıya çekmekle. Onlar soğuyan ekonomiyi ısındırmaya çalışıyorlar. Aslında tam tersi, yani aynı politika araçlarını kullanarak tam ters iki sonucu elde etmeye çalışacağız. Bu FED kararının, isterseniz hocam gerçi bahsetti biraz, diğer ekonomilere olan etkisinden, etkisi üzerine
dünya piyasalarına olan etkisini de öğrenmek isteriz.
Bahsedelim. Fed'in özellikle Temmuz, yani bir sonraki toplantısı Temmuz'da ve ondan sonraki toplantısında Eylül ayında artık faiz indirimine gideceği.
Her ikisinde de düşeceğini öngörüyoruz.
Evet. İkisinde de faiz indirimine gideceği beklentisi oluşmuş durumda piyasalarda. Özellikle bunu şöyle düşündüğümüzde hocam da söyledi. Şimdi fonlar, yani Fed'in uygulamış olduğu genişletici bu para politikası, faiz indirimleri genişletici para politikası anlamı taşıyor. Genişletici para politikası sebebiyle ortaya çıkacak fon fazlaları faizlerin daha yüksek olduğu ekonomilere akmaya başlayacak. Yani dolayısıyla özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bu bir fırsat niteliği taşıyor. Çünkü özellikle baktığımızda Avrupa bölgesinde negatif faizler şu anda geçerli. İskandinav bölgesinde aynı şekilde negatif faizler geçerli. Yüksek faizlerin verildiği, özellikle yüksek reel getirinin elde edildiği ülkeler gelişmekte olan ülkeler. Dolayısıyla bu fonlar daha yüksek getiriyi elde ettiği yerlere, özellikle riskin düşük olduğu ancak getirinin yüksek olduğu bölgelere akmaya başlayacak. Peki bu gelen fonlar bu ülkelerde neleri değiştirebilir? Şimdi artan fon akımları özellikle gelişmekte olan ülkelerde şöyle sonuçlar doğuracak. Birincisi kurlar üzerindeki etkilerine bakmak gerekir. Artacak fonlar, gelen fonlar, giren yabancı sermaye sebebiyle bunlara portföy yatırımları üzerinden de söyleyebiliriz. Sıcak para olarak adlandırılan portföy yatırımları veya doğrudan yabancı yatırımlar da olabilir. döviz kurlarının bu ülkelerde gelişmekte olan ülkelerin paralarının değer kazanmasına, bu ülkelerdeki döviz kurlarının dolar kuru olur, euro kuru olur. Euro tarafından da, çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın da aynı şekilde bir politika güdüyor hala. Genişletici para politikalarına devam ediyor. Dolayısıyla bu ülkelerde kurlar düşmeye başlayacak. Düşen kurlar özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ithalata bağımlı ekonomilerde düşen kurlar üretim maliyetlerinin azalmasına sebep olacak. Dolayısıyla üretim maliyetlerinin azalması hem üretimin artmasına, ekonomik aktivitenin canlanmasına, işsizliğin azalmasına, istihdamın artmasını sağlamış olacak.
Enflasyonun da düşmesine.
Tabii ki. Aynı zamanda kur hem üretimi arttırarak enflasyonu düşürmüş olacak, hem de kurun enflasyona geçişkenliği sebebiyle, ithalat fiyatları üzerinden enflasyona geçişkenliği sebebiyle de enflasyonun düşmesine sebep olacak.
Kur, faiz, enflasyon döngüsünden kurtulacağız
inşallah. Evet. Yani bu süreçte özellikle bu İstanbul seçimlerinin de geçmesiyle birlikte önümüzdeki Türkiye ekonomisi için düşündüğümüzde seçimsiz geçecek bu dönem. Hem kendi reformlarımızı yapabildiğimiz ve bu anlamda da finansmana erişimde zaten çok fazla sıkıntı duyulmuyordu. Finansmana erişim maliyetinin de düşmesiyle birlikte hem elimizi rahatlatacak, ekonomik büyümenin ve istihdamın da artmasına sebep olacak. Bir başka etki de borsalar üzerinde tabii ki olacak. Gelişmekte olan ekonomilerin borsaları üzerinde bu artan fonlar ya devlet tahvilleri üzerine yönleniyor bildiğimiz gibi, ya da finansal piyasalar üzerine, borsalar üzerine yönleniyor. Dolayısıyla borsalarda da bu artan fon akımları hisse senedi taleplerini ve borsa endekslerini yükseltecek, firmaların değerlerini arttıracak, firmaların yatırım harcamalarını arttıracak. Öte yandan baktığımızda elinde hisse senedi tutan yatırımcıların hisse senetleri fiyatları üzerinden servetlerini arttırarak tüketim harcamalarını, yatırım harcamalarını belki de arttıracak. Ve hem firma yatırımlarını hem diğer tarafta milli gelirin önemli bir kalemi olan tüketim harcamaları kalemini de arttırmış olacak. Ve ekonomik aktivitenin canlanmasına gerçekten çok büyük katkılar sağlamış olacak. Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda aynı zamanda bir de enerji fiyatları tabii ki çok önemli. Petrol fiyatları. Özellikle bu Amerika'da ve Avrupa'da da daralma sinyallerinin geliyor olması petrole olan talebin de azaldığı anlamına gelecek. Çünkü o ekonomilerde üretim yapılmadıkça petrole olan talep, enerjiye olan talep azaldığını gösterecek. Enerjiye olan talebin azalması da doğal olarak enerji fiyatlarında düşüşlere sebep olacak. Petrol fiyatlarında düşüşlere sebep olacak. Tabii ki bunu hani diğer şartlar sabitken, yani bu politik risklerin, jeopolitik risklerin olmadığı bir ortam için tabii ki birebir söylemek lazım.
Ama şey, gene de hani hep bu jeopolitik riskler sürekli var yani. Şimdi işte diyelim dünyadaki ekonomik dalgaya baktığımızda, yani hani bir esinti gibi, yani o FED faiz oranlarındaki düşüş ya da işte FED faiz kararını, düşüş faiz kararını aldığında bizim için bir pozitif tarafı olacak. Çünkü önemli faizlerin düşüş trendine girmesi açısından, ama bu tarafa diyelim bakıyoruz, işte ABD ile İran arasındaki diyelim hani Hürmüz Boğazı'ndaki adeta savaş noktasına gelen gerginlik, yani hani o işte az önce diyelim işte enerji konusunda, enerji fiyatları anlamında, işte altın fiyatları anlamında bakıyorsun, oklar tekrar diyelim yukarı doğru çıkabiliyor. Yani hani belli emtia fiyatlarına gerçekten değişiklik meydana getirebiliyor. Bir de tabii bu bölge, özellikle mesela Hürmüz Boğazı, hani orada geçen petrolün yani %40'ından fazlası uluslararası piyasaları oradan geçtiği için Hürmüz Boğazı'na ve en işte üretilen büyük bir kısmının orada olması nedeniyle, yani hem bizim için, dünya piyasaları için, tüm ülkeler için aslında önemli. Yani tekrar hani bir ekonomik anlamda bir esinti var diyoruz, iyi bir hava var, ama siyasi anlamdaki o riskler bazen ortaya çıkan olumlu havayı tam tersine çevirebiliyor. İşte diğer taraftan ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları, işte korumacı politikalar, ya da hatta işte ABD sürekli olarak diyelim miktarını arttırıyor, yaptırımlara dahil olabilecek ya da işte vergi tarifelerine bazı olacak malların miktarını diyelim arttırıyor. Hatta işte uluslararası yaptırımlar anlamında Çin'in işte büyük telefon GSM işte telefon şirketine uyguladığı yaptırımlar aslında yani hani hem dünya ticareti anlamında bir de işte Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve dünya ekonomisinde en yüksek diyelim büyüme oranlarına sahip olan bir ülke ve Çin'deki daralma bir anda şeyi de yapıyor yani o ticaret savaşları, korumacı politikalar dolayısıyla dünya ticaretini de bir şekilde etkiliyor. Yani daraltıyor, olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yani dünya ekonomisindeki yeri itibariyle başka ülke olsa çok fazla dünya ticaret etkilenmez ama Çin'deki o yani ABD ile arasındaki ticaret savaşları bir şekilde dünya ticareti maalesef olumsuz etkileyebiliyor. İşte bizim ABD ile yaşadığımız bu S-400'lerle ilgili işte gerginlik yani bu G20 zirvesinde de diyelim tartışılacak yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la işte Amerika Başkanı Trump arasında bir görüşme olacak ve hani oradaki bulunacak yol ya da uygulanacak politika işte gerginliğin azaltılmasına belki de hani Türkiye çünkü hani bu saha S-400'ü alma konusundaki kararlı nedeniyle belki hani gerginlik daha da artabilir yani Amerika ile o da bir risk unsuru sonuçta yani gerginliğin bitmesi risklerin azalması ama diyelim işte hani ABD'nin uygulayacağı bu kasa yaptırımları kapsamında yani onu devam edecek yani yeni bir yaptırım başlatması bir anlamda da hani ortaya çıkan olumlu süreci yani şeyde yapabilir yani negatif hale de getirebilir. Diğer taraftan işte Doğu Akdeniz'deki durum yani Doğu Akdeniz Türkiye haklı olarak orada hakkını koruyor ya da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin orada hakkını koruyor. Yani şu anda Doğu Akdeniz'de işte Mısır'ı diyelim Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail yani birçok ülke orada diyelim gaz arama faaliyetleri hem kendileri hem işte uluslararası şirketlerle. Ama yani Türkiye'nin oraya gönderdiği sondaj gemileri konusunda hem bölge ülkeleri aktörlerinin o tepkileri hatta işte AB tarafından açıklanan açıklamalara baktığımızda yani farklı bir dil kullanmaları Türkiye aleyhine bu dilleri bir anlamda da hani burada hani risk olarak belki almamak gerekiyor ama yani hani o gerginlikler bir şekilde hani o meydana gelebilecek olumlu havanın etkisini bir şekilde de azaltabiliyor. O yüzden yani hani sürekli olarak yani dışarıdaki koşulların hani sürekli değiştiğini diyelim varsaymanız gerekiyor ya çünkü elinizde değil sonuçta ama içerideki koşulların diyelim iyileştirilmesi işte sorunların azaltılması hatta diyelim giderilmesi ya da işte ekonomi temel ne problemleri varsa hani bizim yapmamız gerekenlerin yapılmış olması dışarıdan da gelebilecek olumlu havayla bir şekilde çok daha farklı bir durumda hani bu ortamda oluşabiliyor. Yani o yüzden hani dışarıdaki şartlara çok belki yani çünkü dışarı çok bağımlıyız. Ama biz kendimizle ilgili vasıtalarda mutlaka yani hani dışarıya yani bağlı olmadığı için o kendimiz bazı şeylerde yaptığımızda dışarıdaki o pozitif havadan da etkilenebiliyor. Çünkü diyelim dışarı negatif olduğunda tam tersi diyelim bir konjüktürle karşı karşıya kaldığımızda geçmiş dönemlerde yaşadık işte. Daha önce faizler artıyordu. İşte paraya ihtiyacımız olduğu dönemlerde yüksek faiz dışarıda faizler arttığı için buradaki yabancı serme, buradaki kaynak, buraya gelen portfolyo yatırımlar dışarı gidiyordu. Hani öyle ters bir durum vardı. Şimdi böyle bir uygun bir konjüktür ve durum varsa bunu bir şekilde de değerlendirmemiz gerekiyor.
olumlu havayı sürdürebilir halde evet. getirmek lazım tabii ki. Fed'in faiz kararına değinmediniz hocam. Nasıl pek şey yapabiliriz? Türkiye ekonomisine yansımasını nasıl daha olumlu hale getirebiliriz?
Valla hani işte az önce de şeyi bahsettik. Yani bu Türkiye'nin esas problemi yani bu finansman ihtiyacı, maliyetleri ve son dönemlerde de yani bu dışarıda diyelim borç bulmanın maliyetinin yüksek olması ağırlıklı olarak diyelim işte kredi risk primi dediğimiz o CDS'lerin artmış olmasıdır ve bu CDS'ler mesela en son bu FED faiz FED faiz kararından sonra yani faizler artmamasına rağmen CDS'ler düştü. Hatta bugün şey belki bakmak gerekiyor bu seçim İstanbul seçim sonuçlarından sonra büyük ihtimalle zaten aşağı doğru bir trenddeydi. Büyük ihtimalle hani düşmüş yani o trend devam ediyor. Dolayısıyla hani o risk unsurlarının bir şekilde de azaltılması gerekiyor. Çünkü yani CDS sonuçta hani risk unsuru ve sizin işte ne kadarlık bir faiz ödemesi gerek ekstra ne kadar faiz ödemeniz gerektiğini size ifade ediyor. Çünkü normal bir faiz ödüyorsunuz. Sonra da aldığınız paranın işte dönmeme riskine karşı sigorta için belli bir ödeme yapıyorsunuz. Yani hani bu işte 400'lü rakamlardaki mantık şu işte diyelim 400 ise 5 yıllık bu CDS'lerde İşte %5, %4 oranında faiz ödemeniz gerekiyor. Yani diğer taraftan bakıyorsunuz mesela gelişmiş ülkelerdeki CDS'lere bakıyorsunuz işte 10 yani 20, 30 yani hani 0.10, 0.20, 0.30 yani %1'in altında CDS'lerden bahsediyoruz. O yüzden hani bu risk priminin düşmesi, faizlerin diyelim düşmesi yani dışarıdaki o havayla beraber bizim de bu sürece gerçekten katkı yapmamız gerekiyor ve yani şu andaki dönem itibariyle de baktığımızda hani siyasi riskler olabilir ya da dışarıda uluslararası konjonktür anlamda farklı riskler, gerginlikler olabilir ama dediğimiz gibi bizim gerçekten yani şu anda ekonomik anlamda diyelim belli problemler var işte bir türlü odaklanamadık geçen yıldan beri işte seçim süreci var. Yani temel problemler nedir işte mesela cari açığı azalttık yani bu büyük problemdi. Ama cari açığı azaltırken ekonomik büyümeden vazgeçtik. Yani bu ekonomik büyümeyi nasıl arttırmamız gerekir buna odaklanmamız gerekiyor. İşte temel problem nedir? Yani çünkü düşük büyüme dolayısıyla ne yapıyoruz? İşte yüksek işsizlik oranları da var. Yani birbirini besleyen. Diğer taraftan hem bizimle ilgili hem bizim dışarıda ilgili. Bu mesela kurlardaki hareketlilik diyelim bir taraftan faiz diyelim enflasyon arttığında işte kurlardaki artış, TL'nin değer kaybı. Yani orada işte enflasyona diyelim odaklandığınızda aslında bir taraftan da kurlarda da iyileşmeler meydana geliyor. Çünkü birbirine bağımlı. Zaten hani iyileşme olduğunda diyelim dışarıdan da kaynak geldiğinde o kurlardaki hareketlilik de azalmış oldu. Hani kurlardaki o dalgalanma da azalmış olacaktır. Ve bir taraftan da yani kurlardaki hareketliğin düşmesi. Yani dışarıdan para geldiğinde, kaynak geldiğinde kurlar hem aşağı doğru gider. Diğer taraftan da sizin hani kurları aşağı indirmek için yüksek faiz kullanmanızı engellenmiş olur. Yani siz artık yüksek faiz ödeyerek işte kurları kontrol altına alma çabanız olmayacaktır. Ya da Merkez Bankası'nın yani işi kurları düşürmek değildir ya da ama ne yapıyor? İşte kurlarda hareketlik olduğunda bu kurlardaki hareketlilik enflasyona zarar verdiği için çünkü tek bir amacı var zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı yani enflasyon kontrol altına alınması. Eğer bunu diyelim hani başka şekilde hani parasal anlamda değil de hani kurlardan bir geçişkenlik varsa bununla ilgili dolaylı olarak ne yapıyor? İşte temel araç olan faizi kullanıyor. Yüksek faizi kullanarak şu andaki politika faizinin %24 olmasının da sebebi bu. Yani yüksek faizlerle diyelim ülkeye para girişi olmuyorsa en azından çıkışının olmaması. Dolayısıyla kurlarda hani çok böyle bir dalgalanma olmaması konusunda bir çabası var. Yani hani Merkez Bankası'nın amacı çünkü öyle bir görevi yok yani şeye baktığımızda ama fiyat istikrarına zarar verdiği için belki bazen şimdi daha da az ama bir ara mesela sabit kur sisteminde Merkez Bankası'nın tüm mesaisi işte kurları kontrol altına almaktı. Çünkü işte alıp piyasaya diyelim döviz satıyor, piyasadan döviz topluyor. Hani tüm bu alış ve satımı Merkez Bankası yaptığı için yani hani bir taraftan mesai harcıyor, bir taraftan da yani belli miktarda işte döviz bulundurması gerekiyor. Fiyat istikrarı belki çok dışarıda kalan bir hedef olabiliyor. Ama niye olarak onu kontrol ettiğinde, kurlar kontrol ettiğinde enflasyonu da kontrol etmiş olur. O yüzden yani içerideki koşulları işte iyileştirmek, yani piyasalara diyelim olumlu mesaj vermek, işte kurumların kendi alanları ile ilgili yani işlerini diyelim yapmaz. Hani dışarıdaki o kredibiliteleri anlamında yani olumlu mesaj verilmesi bence önemli. Çünkü diyelim Merkez Bankası'nın kredibilitesi iyi olduğunda Merkez Bankası'nın attığı adımları hem buradaki diyelim aktörler, ajanlar hem dışarıdakiler evet diyor Merkez Bankası böyle yaptı. Dolayısıyla yani hani aldığı kararın etkin olması anlamda kredibilitesinin yüksek olması gerekiyor. Yani biraz da hani son dönemlerde yani Merkez Bankası'nın kredibilitesi anlamda yani hani görünürlüğü anlamda piyasada çok yani olumlu yani imaj anlamında biraz kredibilite sorunu yaşıyor. Hani bunun belki aşılması gerekiyor. Çünkü aldığı kararın etkin olması anlamında yani kurumların işte kurumsallıkları dışarıya hani algıların pozitif olması. Dolayısıyla hani birçok faktör var aslında. Hani
diyoruz, evet, değişkenler.
Dışarıda koşullar iyi olsun. İşte FED faiz oranlarını düşürdü. Hemen para gelsin. Yani bir ara mesela işte Türkiye'nin kredi notu yükseldiğinde hani beklentimiz çok yüksekti. İşte 2012'de Türkiye işte para yağacak. Ama yağmadı yani. Hani yani kredi notunuz yüksek olur ama işte koşullar belki hani iyileşmez ya da çok böyle bekledikleri gibi olmaz. Halen şey yapabilirler yani bakabilirler. Tamam kredi notu var ama işte gittiğimizde gerçekten yatırım ortamı bulabilir miyiz? Ya da işte uygun koşullar olabilir mi? Ya da işte ekonomik istikrar, siyasi istikrar devam edebilir mi? Ya da işte mevcut ekonomik koşullar siyasi iktidara göre mi yani değişebilir mi? Yani bu tür şeyler halen yabancılar algısında gelişmekte olan, yani yalnız Türkiye değil, gelişmekte olan ülkeler açısından belli soru işaretleri var. Bu soru işaretlerin giderilmesi bizim gibi ülkelere para akışının sağlanması. Çünkü paramız yok yani hani keşke paramız olsaydı, ona ihtiyacımız olmasaydı ama para olmadığı için dışarıdan gelebilecek paraları da kaynağı bu anlamda gerçekten ihtiyacımız var. Yani şöyle bir fırsat var bu dönemde. Yani inşallah hani bu zaten kaynağı da ihtiyacımız var finansal anlamda. Önemli olan bu fırsatı değerlendirip bu yüksek faizlerden kurtulmak gerçekten büyük bir maliyet. Yani hani bu kadar yüksek faizlerle borçlanmak sonra. Çünkü sonuçta bir de bu borcun ödemesi var. Yani hani ödemeniz gerekiyor. Çok daha yani borç miktarını arttırmadan yani bu faizler düşünce aslında o yükten de bir şekilde de kurtulmuş olacağız. Çünkü biz biliyoruz borç ve yüksek bütçe açı gerçekten bizim gibi ekonomiler için büyük bir risk, büyük bir tehdit. Yani bundan da kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Son sözleriniz varsa alalım.
Evet, hocam da belirtti aslında genel itibarıyla Türkiye ekonomisi için veya gelişmekte olan ekonomiler için durumları. Kısaca Fed'in önümüzdeki dönemde uygulayacağı bu faiz indirimi politikası özellikle dış politikada jeopolitik riskleri gibi riskleri düşük olan ülkeler için çok büyük imkanlar sağlayacak. Türkiye ekonomisi de özellikle dışarıdan jeopolitik riskler sebebiyle katlanacağı bu sorunları da bir nevi daha kolay bertaraf etme imkanı bulabilecek.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Konuklarımız Profesör Doktor Erda Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Önder Özgür'dü. Ekonomi gündeminin bu haftalıkta sonuna geldik. Yapımcımız Zeynep Yıldırım'da, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.